Dördüncü bölüm sayfa 77'den devam ediyoruz. Asansör Alfa soyunma odalarından gelen erkeklerle doluydu. Lenina'nın girişine dostça kafalarını sallayarak ya da gülümseyerek karşılık verdiler. Lenina popüler bir kızdı ve öyle ya da böyle asansördeki erkeklerin çoğuyla bir gece geçirmişti. Selamlarına karşılık verirken tatlı çocuklardı diye düşündü. Sevimli çocuklar. Yine de keşke George Etzel'in kulakları o kadar da büyük olmasaydı diye düşündü. Belki de 328. metrede kendisine birazcık fazla paratiroid hormonu verilmişti. Benito Hoover'a bakınca soyunduğunda gerçekten aşırı kıllı olduğunu anımsamadan edemedi. Benito'nun kıvırcık esmerliğini anımsamaktan hüzünlenmiş gözlerini çevirdiğinde bir köşede Bernard Max'ın çelimsiz vücudunu, melankolik yüzünü gördü. Bernard diyerek ona yaklaştı. Ben de seni arıyordum. Sesi tırmanmakta olan asansörün uğultusunu bastırarak çınladı. Diğerleri merakla etraflarına baktılar. Seninle New Mexico planımız hakkında konuşmak istiyordum. Gözünün ucundan Benito'nun şaşkınlıktan ağzının açık kalmasını görebiliyordu. Ağzının açıklığından rahatsız olmuştu. Kendisiyle tekrar çıkmak için yalvarmayışıma şaşıyordur dedi kendi kendine. Sonra da yüksek sesle her zamankinden daha samimi bir tarzda Temmuz'da seninle bir haftalığına gezmek harika olur diye devam etti. Neyse böylece Henry'e sadakatsizliğini herkesin ortasında kanıtlamış oluyordu. Bernard'la da olsa Fanny bu işe çok sevinecekti. Yani dedi Lenina ona en güzel anlamlı gülümseyişini sunarak hala bana sahip olmak istiyorsan. Bernard'ın solgun yüzü kızardı. Niye böyle kızarıyor ki diye şaşkınlıkla karışık merak eden Lenina aynı zamanda kendi gücünün garip bir doğrulanışı anlamına gelen bu tepkiden duygulanmıştı. Bu konuyu başka bir yerde konuşsak daha iyi olmaz mı diye kekeleyen Bernard fazlasıyla rahatsız olmuşa benziyordu. Sanki şaşırtıcı bir şey söylemişim gibi diye düşündü Lenina. Açık saçık şaka yapmış olsam, annesinin adını ya da benzer bir şeyi sormuş olsam bu kadar rahatsız olamazdı. Yani bu kadar insanın ortasında utançtan boğulmak üzereydi. Lenina'nın kahkahası içtendi ve kesinlikle kötü niyetli değildi. Ne kadar komiksin dedi. Gerçekten de onu komik buluyordu. Bana en az bir hafta önceden haber verirsin değil mi? Diye başka bir tonda devam etti. Sanırım Mavi Pasifik roketiyle gideriz. Charing T kulesinden mi kalkıyordu yoksa Hampstead'dan mı? Bernard cevap vermeden asansör durdu. Çatlak bir ses çatı dedi. Asansörcü ufak tefek maymun gibi bir yaratıktı. Üzerinde epsilon eksi yarı moronlara özgü siyah bir tunik vardı. Çatı. Asansörün kapıları sert bir şekilde açıldı. Öğle sonrası güneşinin sıcak ihtişamıyla irkildi ve gözlerini kırpıştırdı. Ah çatı diye heyecanla tekrarladı. Karanlık yok edici bir sersemlikten neşe içinde aniden uyanmış gibiydi çatı. Köpekleri özgü beklentili bir hayranlıkla yolcularının yüzüne bakarak gülümsedi. Asansörden birlikte konuşup gülerek gün ışığına çıktılar. Asansörcü arkalarından bakmaya devam etti. Bir kez daha sorarcasına çatı dedi. Sonra bir zil çaldı ve asansörün tavanındaki bir hoparlör yavaşça ama yine de emir veren bir tonda direktiflerini saymaya başladı. Aşağı in dedi. Aşağı in 18. kata. Aşağı in, aşağı in 18. kata. Aşağı in, aşağı. Asansörcü kapıları kapatarak bir düğmeye bastı ve anında kuyunun vızıldayan alacakaranlığından alışkın olduğu sersemliğin kuyusuna döndü. Çatı sıcak ve aydınlıktı. Yaz öğleden sonra geçen helikopterlerin uğultusuyla birleşince insanın uykusunu getiriyordu. Parlak gökyüzünde acele içinde görünmez bir şekilde 5-6 mil yukarıdan geçen jetlerden daha derin vızıltı, yumuşak havayı okşuyor gibiydi. Bernard Max derin bir nefes aldı. Gökyüzüne masmavi ufka ve sonunda bakışlarını indirerek Lenina'nın yüzüne baktı. Harika değil mi? Bernard'ın sesi bir parça titriyordu. Sımsıcak anlayış dolu bir bakışla Bernard'a gülümsedi Lenina. Engelli golf için tek kelimeyle kusursuz diye heyecanla yanıtladı. Şimdi de uçmam gerekiyor Bernard. Harry kendisini bekletirsen bozuluyor. Tarihini çok çok önceden bildir. Elini sallayarak geniş düz çatı boyunca hangarlara doğru koşarak uzaklaştı. Bernard durup beyaz çorapların uzaklaşan pırıltısını, güneşte yanmış dizlerin canlı bir şekilde tekrar tekrar birleşip ayrılışını, şişe yeşili ceketin gerisinde daha yumuşak hareketlerle çalkalayan iyi oturmuş pamuklu kadife şortu izledi. Yüzü yine acılı bir ifadeye büründü. Tam arkasından yüksek ve neşeli bir ses, ''Söylemem gerekir ki Lenina çok hoştu.'' dedi. Bernard irkilip etrafına bakındı. Benito Hoover'un tombul suratı tepesinden ışıltıyla kendisine bakıyordu. Apaçık bir içtenlikle ışıldıyordu. Benito'nun güler yüzlülüğü dillere destandı. İnsanlar Benito'nun Soma'ya elini dahi sürmeden hayatını sürdürebileceğini söylüyordu. Başkalarının tatile çıkarak kaçtıkları kin, nefret ve sinir ona hiç dokunmazdı. Benito için gerçeklik daima güneşliydi. Vücudu da dolgun hem de o biçim. Sonra ses tonunu değiştirerek ''Ama bence sen çok somurtkansın, sana bir gram soma lazım.'' dedi. Pantolonunun sağ cebine elini daldırıp küçük bir şişe çıkardı. Bir santimetre küpü bin müsibete ''Ama bence...'' Bernard aniden dönüp hızla uzaklaştı. Benito arkasından baka kaldı. Bu adamın derdi ne acaba diye merak etti ve kafasını sallayarak zavallı adamın yapay kanına konan alkol hikayesinin doğru olması gerektiğine karar verdi. Herhalde beynine vurmuş. Soma şişesini cebine yerleştirip bir paket seks hormonlu sakız çıkardı. Ağzına bir parçasını atıp geviş getirerek hangarlara doğru yavaş yavaş adımlarla yürüdü. Harry Foster helikopterini kilitli tuttuğu yerden çıkarmıştı ve Lenina geldiğinde pilot kabinine oturmuş bekliyordu. Lenina yanında yerini alırken tek söylediği 4 dakika geciktin oldu. Motorları çalıştırdı ve pervaneleri vitese geçirdi. Helikopter dik olarak havalandı. Harry hızlandı, pervanenin uğultusu bal arasından eşek arasına, eşik arasından sivrisineğe ton değiştirdi. Hız göstergesi dakikada 2 kilometre yükseldiklerini gösteriyordu. Londra altlarında küçülüyordu. Birkaç saniye içinde düz çatılı dev binalar, park ve bahçelerin yeşilinin ortasında biten geometrik mantarlara dönüştüler. Binaların ortasında daha uzunca, ince saplı, daha narin bir mantar, Charing T Kulesi, parlak betondan bir disk misali gökyüzüne uzanıyordu. Büyük etli butlular, başlarının üzerinde mavi havada muhteşem atletlerin hayal meyal gövdeleri misali tembel bir şekilde dolanıyordu. Bulutların birinden aniden kızıl renkli bir böcek vızıldayarak düştü. ''Kırmızı roket bu'' dedi Harry. ''New York'tan şimdi geliyor.'' Saatine baktı, 7 dakika rötarlı diye ekledi ve kafasını salladı. Bu Atlantik uçuşlarının rötarları skandal boyutuna ulaşmış. Ayağını gaz pedalından çekti. Yukarıdaki pervanelerin uğultusu eşek arasından bal arasına, bal arasından yaban arasından mayıs böceğine ve geyik böceğine değişerek 1,5 oktav düştü. Makinenin yukarı doğru hızlanışı yavaşladı. Bir an sonra hareketsiz havada asılı duruyorlardı. Harry bir kolu itti, tık diye bir ses duyuldu. Önlerindeki pervane önce yavaş yavaş, sonra gittikçe hızlanan bir şekilde gözlerin önünde yuvarlak bir sis oluşturana kadar dönmeye başladı. Yatay hızın oluşturduğu rüzgar flaplarda daha tiz ses çıkarıyordu. Harry gözlerini devir sayacından ayırmadı. Gösterge 1200'e dayandığında pervaneleri vitesten çıkardı, makinenin ileri ivmesi kanatlarıyla uçmasına yetiyordu. Lenina ayaklarının arasındaki zemin penceresinden aşağıya baktı. Londra merkezini ilk uydu banliyö şeridinden ayıran 6 kilometrelik park mıntıkasının üzerinde uçuyorlardı. Yeşillik kurtlar yiyip bitirmiş gibi kısa zamanda gözden kayboldu. Ağaçların arasında merkez kaçlı zıplayan kukla kuleleri zayıf bir şekilde parıldıyordu. Shepherd's Bush yakınlarında 2000 beta eksik karışık çift. Reeman yüzey tenisi oynuyordu. Escalator 5 kortları iki sıra halinde Notting Hill'den, Willis'ten giden ana yol boyunca dizilmişti. Ealing Stadyumu bir delta jimnastik gösterisi ve cemaat ilahileri çalışması vardı. Lenina sınıfının uykuda öğrenilmiş ön yargılarını seslendirerek ''Ne kadar iğrenç bir renk haki'' dedi. Hounslow Duyusal Film Stüdyosu'nun binaları 7,5 dönümlük bir araziye yayılmıştı. Yakındaki siyah haki bir emekçiler ordusu Great West yolunun yüzeyini yeniden camla kaplamakla uğraşıyordu. Üzerlerinden geçerken hareketli dev eritme konteynerlerinden birisini delip eriyik camı akıtmaya çalışıyordu. Erimiş cam göz kamaştıran ak kor bir dere halinde yolun üzerine yayıldı. Asbest silindirleri bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Yalıtılmış bir sulama aracının arkasından beyaz buhar bulutları yükseliyordu. Brentford'daki televizyon şirketi fabrikası küçük bir kasabayı andırıyordu. Vardiyayı değiştiriyor olmalılar dedi Lenina. Yaprak yeşili gama kızları ve siyah yarı moronlar, yaprak bitleri ve karıncalar misali girişlerde toplaşıyorlar. Tekrarlı tramvaylara binmek için kuyruklarda dikiliyorlardı. Dut rengi beta eksiler kah kalabalığa karışıyor, kah ayrılıyordu. Ana binanın çatısı helikopterin iniş kalkışı yüzünden kıvıl kıvıldı. Vay canına dedi Lenina, iyi ki gama değilim. 10 dakika sonra Stockpox'a ulaşıp engelli golfte ilk turlarına başlamışlardı. Bernard çoğunlukla önüne bakarak bir hemcinsi gözüne takıldığında hemen kaçamak bir şekilde kafasını başka tarafa çevirerek aceleyle çatıda yürüdü. Takip edilen bir adam gibiydi. Düşmanları düşündüğünden daha düşmanca davranmadıkça ya da kendisi daha suçlu ve daha iflah olmaz bir biçimde yalnız hissetmek zorunda bırakılmadıkça görmek istemeyeceği düşmanlar tarafından kovalanan bir adam gibiydi. Şu korkunç Benito Hoover. Oysa adam oldukça iyi niyetli davranmıştı. Kaldı ki bu durumu bir bakıma daha da kötüleştiriyordu. İyi niyetli olanlar kötü niyetlilerle aynı tarzda davranıyorlardı. Lenin'e bile kendisine acı çektiriyordu. Ona teklifte bulunmayı isteyip cesaret bulamadığı, sonra da umutsuzluğa kapıldığı, çekingen bir kararsızlık içinde geçirdiği haftaları düşündü. Küçük gören bir ret yanıtıyla aşağılanmayı göze almış mıydı? Ama ya evet derse ne büyük mutluluk olacaktı. Şimdi evet demişti ama yine de kendisini berbat hissediyordu. Berbattı çünkü öğleden sonra engelli golf için mükemmel bulmuştu. Çünkü Harry Foster'la buluşmak için hemen sıvışmıştı. Berbattı çünkü çok özel konularını herkesin ortasına konuşmak istemeyişini komik bulmuştu. Tek kelimeyle berbattı. Çünkü başka anormal, sıra dışı bir tarzda değil de her sağlıklı ve erdemli İngiliz kızının davranması gerektiği gibi davranmıştı. Kendi kilitli bölmesinin kapısını açtı ve hiçbir şey yapmadan aylak aylak dolaşan birkaç delta eksi görevliye seslenip makinesini iterek çatıya çıkarmalarını söyledi. Hangarlarda çalışan personel tek bir Bakanovski grubundandı ve adamlar ikizdi. Ufak tefek, esmer ve çirkin ikizler. Bernard emirlerini kendilerini üstün konumlarda pek güvende hissetmeyenlere özgü bir tarzda sert, oldukça kibirli ve hatta saldırgan bir tonda verdi. Bernard için alt sınıftan insanlarla iş yapmak daima çok stresli bir deneyim olmuştu. Nedeni her ne olursa olsun ve yapay kanında alkol ile ilgili son zamanlardaki söylentilerin kazaların önüne geçilemeyeceğinden pekala gerçek de olabileceği için Bernard'ın fiziği ortalama gamaların fiziğinden pek farklı değildi. Boyu standart alfa boyundan 8 santimetre kısaydı ve daha narin yapılıydı. Alt sınıfların üyeleriyle kurduğu ilişkiler üzücü bir biçimde ona hep bu fiziksel yetersizliğini hatırlatıyordu. Ben benim ve keşke ben olmasaydım. Utangaçlığı had safhadaydı ve ıstırap vericiydi. Ne zaman kendini bir Delta'nın suratına yukarıdan değil de aynı hizadan bakarken bulsa aşağılanmış hissediyordu. Bu yaratık acaba kendisine sınıfının hak ettiği saygıyı gösterir miydi? İşte bu soru hiç yakasını bırakmıyordu, mantıksız da sayılmazdı. Çünkü gamalar, deltalar ve epsilonlar bir dereceye kadar bedensel kütle ile sosyal üstünlük arasında bağlantı kurabilecek şekilde şartlandırılmıştı. Aslında boyutla ilgili hafif bir hipnopedik önyargı evrenseldi. İşte teklifte bulunduğu kadınların kahkahaları, erkekler arasındayken eşitlerinin yaptığı muzipçe şakalar bundan kaynaklanıyordu. Alay edildiğinde kendini dışlanmış hissediyordu. Dışlanmış hissedince de öyle davranıyordu ki bu da kendisine karşı ön yargıyı besliyordu ve fiziksel kusurlarının yol açtığı kin ve saldırganlığı büyütüyordu. Böylece yabancılık duygusu ve yalnızlığı büyüyordu. Sürekli bir önemsenmeme korkusu, eşitlerinden kaçmasına, asları söz konusu olunca da rütbesi konusunda tedirgin olmasına yol açıyordu. Harry Foster ve Benito Hoover gibileri öyle imreniyordu ki asla bir epsilona emirlerini yerine getirsin diye bağırmak zorunda kalmayan erkeklere, konumlarını olduğu gibi benimseyen erkeklere, kast sisteminde bir balığın suda hareket ettiği gibi dolanabilen erkeklere. Kendini öyle rahat hissediyorlardır ki ne kendilerinin ne de içinde var oldukları lütufkar rahatlığın farkındadırlar. Ona öyle görünüyordu ki ikiz görevliler uçağını iterek çatıya çıkarma konusunda isteksiz ve hatta laçka davranıyorlardı. Bernard sert bir şekilde acele edin diye bağırdı. İkizlerden biri şöyle bir baktı. O boş gri gözlerde sezdiği ahmakça bir alay olabilir miydi? Daha yüksek sesle acele edin dedi, haykırdı. Sesinde çirkin bir hırıltı vardı. Uçağa bindi, bir dakika sonra güneye, nehre doğru uçuyordu. Çeşitli propaganda büroları, Duygu Mühendisliği Üniversitesi, Fleet Caddesi'nden 60 katlık tek bir binada toplanmıştı. Zemin ve daha alt katlara 3 büyük Londra gazetesinin, bir üst sınıf gazetesi olan Saat Başı Radyosu, Soluk Yeşil Gama Gazetesi ve haki kağıt üzerinde tamamen tek heceli sözcüklerden oluşan Delta Günlüğü'nün matbaaları ve ofisleri bulunuyordu. Sonra da sırasıyla televizyonla, duygusal görüntülerle, sentetik ses ve müzikle propaganda büroları geliyordu. Bunlar 22 katı işgal ediyordu. yukarıda ses bandı yazarlarıyla sentetik bestecilerin hassas işlerini yürüttükleri araştırma laboratuvarları ve yalıtılmış odalar vardı. En üstteki 18 katta ise Duygu Mühendisliği Üniversitesi yer alıyordu. Bernard propaganda binasının çatısına iniş yaptı ve dışarı çıktı. Gama artı kapıcıya, aşağıdan Bay Helmholtz Watson'ı arayıp Bernard Max'ın çatıda kendisini beklediğini söyleyin emrini verdi. Oturup bir sigara yaktı. Helmholtz Watson mesajı aldığında yazı yazıyordu. Hemen geleceğimi söyleyin diyerek ahizeyi yerine koydu. Sonra sekreterine dönerek aynı resmi ve kişiliksiz ses tonuyla "Masamı toplama işini size bırakıyorum," dedi ve sekreterin ışıl ışıl gülümseyişini görmezden gelerek kalkıp çevik adımlarla kapıya yöneldi. Sağlam yapılı bir adamdı. Geniş göğüslü, geniş omuzlu ve iri yarıydı. Hareketleri çabuk, yay gibi atikti. Boynunun yuvarlak, güçlü kaidesi üzerinde harikulade bir biçimde kafa taşıyordu. Saçları koyu renkli ve kıvırcık, yüz hatları keskindi. Etkileyici ve göze çarpan bir biçimde yakışıklıydı ve sekreterinin bıkıp usanmadan tekrarladığı gibi her haliyle bir alfa artıyı andırıyordu. Mesleği Duygu Mühendisliği Üniversitesi'nde, yazı bölümünde, hocalıktı. Eğitim araştırmalarının arta kalan zamanında duygu mühendisi olarak çalışıyordu. Düzenli olarak saat başı radyosuna yazıyor, duyusal film senaryoları yaratıyor, hünerine asıl slogan ve hipnopedik tekerlemeler konusunda konuşturmaya bayılıyordu. Üstlerinden birinin hakkındaki yargısı yetkin idi. Belki de burada kafalarını sallayıp seslerini bariz bir şekilde alçaltarak biraz fazla yetkin diyorlardı. Evet, biraz fazla yetkindi, doğru. Zihinsel bir aşırılık Helmholtz Watson'da fiziksel kusurların Bernard Max'ta yarattığı etkilere benzer etki yaratmıştı. Kemik ve kas eksikliği Bernard'ı hem cinslerinden uzaklaştırmıştı ve geçerli standartlara göre zihinsel bir eksiklik anlamına gelen bu ayrı olma hissi daha büyük bir ayrıma yol açıyordu. Helmholtz'un bu kadar kendini tanımasının ve yalnız kalmasının nedeni ise aşırı yetenekti. İki adamın ortak yönü birey olduklarının farkında olmalarıydı. Bernard tüm hayatı boyunca ayrı olmanın bilincinde olmaktan acı çekmişti. Oysa zihinsel aşırılığın farkına varan Helmholtz, çevresindeki insanlardan farkını daha yeni anlamaya başlamıştı. Bu hareketli zemin duvar tenis şampiyonu, bu yorulmak bilmez aşık, 4 yıldan daha az bir sürede 640 kadınla birlikte olduğu söyleniyordu. Bu hayranlık uyandıran komite adamı ve duygu teknisyeni, spor, kadınlar, toplumsal eylemlerin kendisi için ikincil önemde olduğunu ani bir biçimde anlamıştı. Aslında derinde başka bir şeylere ilgi duyuyordu ama neye, neye? Bernard'ın kendisiyle konuşmaya geldiği sorun işte buydu. Ya daha çok konuşan arkadaşını dinlemeye, ya da daha çok konuşan arkadaşını dinlemeye. Çünkü konuşan hep Helmholtz olurdu. Asansörden çıkarken sentetik sesle propaganda bürosundaki üç çekici kız yolunu kestiler. Helmholtz tatlım, bizimle Exmoor'da pikniğe gelsene diye yalvarırcasına etrafını sardılar. Kafasını sallayıp aralarından hızla sıyrıldı. Hayır, olmaz. Başka erkek çağırmıyoruz. Bu keyifli teklif bile Helmholtz'u sarsmamıştı. Hayır diye tekrarladı. Meşgulüm. Kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Kızlar peşine takıldılar. Bernard'ın uçağına binip kapıyı çarpana dek peşinden koşmaktan vazgeçmediler. Tabii kızlar küfrü bastılar. Bu kadınlar, dedi makine havalanırken. Bu kadınlar. Kafasını sallayıp kaşlarını çattı. Bernard iki yüzlü bir biçimde destekledi. Berbatlar, dedi. Ama söylerken bir yandan da keşke hem Holtz kadar çok kıza çıkabilseydim. Hem de hiç sorun yaşamadan, diye düşündü. Birden ani bir böbürlenme ihtiyacı duydu. Olabildiği kadar sıradan bir tonla Lenina Kron'la New Mexico'ya gidiyoruz, dedi. Hiç ilgilenmeyen Helmholtz öyle mi, dedi. Kısa bir sessizliğin ardından şu son bir iki haftada, diye devam etti. Bütün komite toplantılarını ve kızları bıraktım. Üniversitede çıkardıkları yaygarayı hayal bile edemezsin. Yine de değdi sanıyorum. Etkileri tereddüt etti. Çok tuhaf, gerçekten tuhaf. Fiziksel bir eksiklik zihinsel bir aşırılık yaratabilirdi. Sanki süreç tersine işleyebiliyordu. Zihinsel aşırılık kendi amaçları doğrultusunda kasti bir yalnızlığın, gönüllü körlük ve sağırlığını, yapay bir zevkten el çekme iktidarsızlığını doğurabiliyordu. Kısa uçuşun geri kalanı sessizlik içinde geçti. Bernard'ın odasına ulaşıp puflu kanepelerin üzerine uzandıklarında Helmholtz yine konuşmaya başladı. Yavaşça konuşarak, hiç içinde dışarı çıkmak için bir şans verilmesini bekleyen bir şey varmış gibi hissettin mi kendini, diye sordu. Kullanmadığın ek bir güç gibi. Hani tribünlerden geçmek yerine şelalelerden çağlayan su misali, soran gözlerle Bernard'a baktı. Her şey farklı olsaydı, insanı hissedebileceği şeylerden mi söz ediyorsun? Helmholtz başını salladı. Pek sayılmaz. Bazen kapıldığım tuhaf bir hissi düşünüyorum da. Söyleyeceğim önemli bir şey ve bunu söyleyebilme gücüm varmış hissi. Sadece ne olduğunu bilmiyorum ve bu gücü herhangi bir şekilde kullanmıyorum. Yazmanın farklı bir biçimi olsaydı ya da yazılacak başka bir şey olsaydı. Sessiz kaldı ve sonra biliyorsun diye devam etti. Sözcükler bulmada oldukça ustayım. Ama insanın bir iğnenin üstüne oturmuşçasına zıplatan sözcükler çok yeni ve heyecan verici geliyorlar. Ama aslında hipnopedik açıdan bilinen şeyler. Ancak bu yeterli görünmüyor. Sözcüklerin iyi olması yetmiyor. Onları iyi bir amaç uğruna kullanmak gerekiyor. Ama senin buldukların gayet iyi Helmholtz. Sonuçları denli iyiler. Helmholtz omuzlarını silkti ama sonuçları o kadar da cılız ki. Bir şekilde yeterince önemli değiller. Çok daha önemli bir şeyler yapabileceğimi hissedebiliyorum. Evet, çok daha derin ve çok daha şiddetli ama ne? Söylenecek daha önemli ne olabilir? İnsan yazması beklenen bir konuda nasıl daha şiddetli olabilir? Eğer doğru kullanırsan sözcükler X ışınlarına dönüşebilir. Her şeyi delip geçerler. Okursun ve delinirsin. Öğrencilerime öğretmeye çalıştığım şeylerden biri de bu. Delici bir biçimde yazmak. Fakat cemaat ilahileri ya da kokulu orklardaki en son gelişmeler üzerine bir makalenin delici olması ne fayda sağlar ki? Üstelik böyle konuda yazarken sözcüklerin en yoğun X ışınları denli delici kılabilir misin ki? Hiçbir şey konusunda bir şeyler söyleyebilir misin? Sonunda iş gelip buraya dayanıyor. Uğraşıyorum, uğraşıyorum. Bernard aniden şşşt dedi. Bir parmağını uyarırcasına kaldırdı, kulak kesildiler. Sanırım kapıda biri var diye fısıldadı. Helmholtz kapıya kalkıp odayı parmak uçlarının üzerinde geçti ve ani sert bir hareketle kapıyı ardına kadar açtı. Tabii ki kimse yoktu. Özür dilerim dedi Bernard. Kendini sersem gibi hissediyor ve öyle görünüyordu. Sanırım sinirlerim biraz gergin. İnsanlar senden şüphelenince sen de onlardan şüphe duymaya başlıyorsun. Eliyle gözlerini ovuşturup iç geçirdi. Sesi sızlanan bir tona büründü. Kendini haklı çıkarmaya çalışarak son günlerde katlanmak zorunda kaldığım şeyleri bir bilsen derken neredeyse ağlayacaktı bilsen derken. Kabaran kendi acıma duygusu aniden açılan bir fıskiye gibiydi bir bilsen. Helmholtz Watson dinlerken bir tür rahatsızlık hissine kapıldı. Zavallı Bernard dedi kendi kendine. Ama aynı zamanda biraz da utandı arkadaşından. Keşke Bernard biraz daha gururlu olsaydı diye düşündü. Evet, sayfa 95. bölümde bırakıyoruz.